Ayrım 4. Sayfa 43. Türklerden sonra işçi olduğu söylenen Recep Alkan konuştu. Bizler oportunizmin hakimiyeti altında bulunan, fakat samimi olan kişilerle bilinçli oportunistleri aynı sepete koymayız. Bu gibilerin mücadele içinde ve devrimci teoriyle yüz yüze geldikçe doğru çizgi değerlerini alacağını dikkate alırız. Fakat darılmasınlar, gücenmesinler diye de onlara dal kavukluk yapmayız. Devrimci teoriyi ve onun somut şartlarla uygulanması demek olan doğru stratejiyi ve taktikleri taviz vermeden savunuruz. Recep Alkan'a karşı tavrımız bu olacaktır. Recep Alkan, sömürücü sınıflar, AP iktidarı bizlerin cahilliğinden yararlanıyor diyerek bir gerçeği ifade etti. Bir zamanlar kendisinin cahil olduğunu, maden iş sendikasına girdikten sonra Anya'yı Konya'yı anladığını söylediyse de, yarın emekçi halkımızın oylarıyla mecliste bizler de olacağız, seçim günü oyumuzu kendi partimize verdik mi bitecek bu sömürü, rüşvet, ihtikar, vurgun, soygun, vergi kaçakçılığı, işçiyi esir gibi çalıştırmalar. Bunu oylarınız gerçekleştirecek. Tipe oyumuzu verelim, kendimiz iktidara gelelim. Meclise işçileri, köylüleri, zanaatkarları, hizmetlileri göndereceğiz diyerek ve böylece bağımsız sosyalist Türkiye'yi kuracağını sanarak Anya'yı Konya'yı pek anlamadığını, maden iş sendikasının ona bu imkanı vermediğini ortaya koydu. Üçüncü konuşmacı Yaşar Kemal'di. Önce Türkiye halkının %75'inin okumasız olduğunu, %25'inin yer altında yaşadığını, toprak dağılımı adaletsizliğini, doğuda toprak üstündeki insanların alınıp satıldığını söyleyerek emperyalizmin boyunduruğunu ülkelere özgü olan yarı feodal yapıyı ortaya koydu. Fakat Yaşar Kemal'e göre Türkiye'nin yapısı ne olursa olsun verilmesi gereken mücadele sosyalizmdi. 20. yüzyılın düzeni sosyalizmdir. Sosyalizmi de yalnız ve yalnız halk kurar diyordu. Sosyalizme inanmayanlar varsa halkı kendi bayrakları altına çağırmasınlar. Zaten götüremezler diyerek proleter sosyalistlerin neyi savunduklarını zerrece anlamadığını ortaya koydu. Bir bölüğe inanmaktan önce halka inanacağız. Bir aydın bölüğüne, bir bürokrat bölüğüne. Sözü yine proleter sosyalistlerini hedef alıyordu. Esasta doğru olan bu sözler bir popülistin ağzından yanlış bir anlam kazanıyordu. Evet, halka inanacağız ama onun kuyrukçuluğunu yapmayacağız. Soyut bir halk hayranlığına ve halk dramatizmine kapılmayacağız. Bilimsel sosyalizm halk sınıflarının milli demokratik aşamada kitle olarak gücüne güvenir ve tarih tekerleğini ileriye döndürecekleri olgusunu gözeterek onlara inanır. Halk dal kavukluğunu yaparak popülizmin düştüğü halk kuyrukçuluğuna düşmez. Halkın devrimci olan ve geri olan yönlerini değerlendirir. Aydınlık, sayı 8, sayfa 92. Sonra halkın ne olduğu belli değildir Yaşar Kemal'in konuşmasında. Hangi sınıf ve tabakalardan oluşuyordu? Hangi sınıf ve tabakaları halk kavramlarına dahil değildi? Tarih içinde değişiyor muydu? Bugünün Türkiye'sinde halk, emperyalizm ve yerli ortakları işbirlikçileri, burjuvazi ve feodalite dışında kalan bütün milli sınıflarıdır ve milli demokratik devrimin güçlerini meydana getirmektedirler. Aydınlık, sayı 1, sayfa 13. Yarın sosyalist Türkiye'yi kurarken halk, proletarya ve onun müttefikleri, yoksul ve küçük köylüler olacaktır. Yaşar Kemal Türkiye'deki partileri de şöyle değerlendirdi. Türkiye'de 7 parti vardır. Bunlar Türk halkının Türkiye'nin üstüne çullanmış 7 başlı ejderhadır. Ejderhanın en büyük başı CHP'dir. O her boyaya girer. Girmeyeceği boya yoktur. O Osmanlı'nın devamıdır. Bürokrasinin devamıdır. CHP'nin temeli bu memleketi yıllarca inletmiş bürokrasiye dayanır. Bütün zulümlerin anası odur. AP'nin anası odur. Bir tek muhalefet partisi vardır Türkiye'de. O da tiptir diyordu. Bu konuda proleter sosyalistler görüşlerini defalarca açıkladıkları için yeniden üzerinde durmayı gereksiz buluyoruz. Geniş bilgi için bakınız düzenin yabancılaşması üzerine Osman Ulagay, Aydınlık, Cilt 2, sayı 9, sayfa 218. Zaten Yaşar Kemal güneşi balçıkla sıvayamıyor ve bizim aydınlarımızın çoğu bürokrattır, halka inanmazlar dedikten biraz sonra son büyük belayı Kurtuluş Savaşı'nda atlattık, köylümüzle, işçimizle, aydınlarımızla kovduk emperyalizmi diyerek aydınlarımızın anti-emperyalist niteliklerini itiraf etmek zorunda kalıyordum. Yaşar Kemal dış politika konusunda da şunları söyledi. İki büyük devlet var, Amerika ve Rusya. Bunlar çatışıyorlar. Bunlar üsler kuruyorlar. Çünkü menfaatleri var yeryüzünde. Bizler geri kalmış bir milletiz. Ne kapitalistiz ne komünist. Amerika ile Rusya arasında çıkacak olan bir harpte ilk ölecek Türk halkıdır. Neden öldürülelim? Bu işte sayımız yok, suyumuz yok. Burada doğrularla eğriler karmakarışık edilmiştir. Evet, biz ne kapitalistiz tam anlamıyla ne de komünist. Ama biz kapitalist emperyalizmin, Amerikan emperyalizminin boyunduruğu altında yarı bağımlı bir ülkeyiz. Amerika ile Rusya arasında çıkacak bir harpte ilk ölecek Türk halkıdır doğru. Ama bizi bu dar boğaza sokan Amerikan emperyalizminin menfaatleridir. Bunun için emperyalist bir devletle ve hele de Türk halkını boyunduruk altında tutan bir emperyalist devletle milli kurtuluş mücadelelerinin müttefiki olan sosyalist bir devleti aynı kefeye koymak, bunlar arasındaki çatışmayı sayımız suyumuz yoktur diyerek bizim dışımızda görmek emperyalizme karşı sosyalist ve milli kurtuluşçu güçlerin dünya çapındaki dayanışmasına ihanet etmek, objektif olarak emperyalizme hizmettir ve oportünizmin ta kendisidir. Yaşar Kemal sözlerini oradaki her sınıf ve tabakadan insanın bulunduğu kalabalığa dönerek, "Sosyalistler, size söylüyorum, yanılmayalım, aldanmayalım, halkın üstünde hiçbir güç tanımayalım, kendimizi halkın üstünde görmeyelim, halka güvenelim" diye bağladı. Varın sosyalizmden ne anladığını siz tahmin edin. Yaşar Kemal'den sonra kürsüye gelen öğrenci Yücel Yaman, eğitim öğretim çarkının hakim sınıflar yararına nasıl döndürüldüğünü kendi küçük burjuva görüş açısından anlattı. Yaşar Kemal'in halk kavramı gibi o da soyut bir hakim sınıflar kavramı tutturmuştu. Hakim sınıflar köşe başlarını tutmuştur. Okullarda hakim sınıfların yararına şeyler okutulur. Türkiye'deki hakim sınıflar doğru olarak açıklandığı takdirde doğru olabilecek bu sözler hakim sınıflar açıklanmadığı için havada kalıyordu. Yücel Yaman'ın sosyalizmden anladığı da her ne kadar Arap muhalefetini temsil ediyor idiyse de diğerlerinden farklı değildi. Konuşmasına şöyle başladı Yücel. İşçiler, köylüler, topraksızlar, kredisiz esnaflar, yani terziler, ayakkabıcılar, berberler, arkasız memurlar ve kardeşlerimiz ve ağabeylerimiz olan polisler ve bunların iktidarına gönül vermiş sosyalistler. Sosyalist Türkiye'yi kurmak için mücadele veren tipin toplantısına hoş geldiniz. Bu sosyalizmin, bilimsel sosyalizme tamamen yabancılığı bir yana, bir nokta var ki üzerinde ayrıca durmak gerekir. O da işbirlikçi iktidarın kaba kuvveti olan toplum polisinin emekçi halk saflarında ve sosyalist güçler arasında sıyrılmasıdır. Milli Kurtuluş Hareketimize karşı emperyalizmin kışkırttığı, feodalite artı ideolojik kırıntılarıyla şatlandırılmış, irtica güçlerinin halk sayılması gibi. Şu iyice öğrenilmelidir ki milli demokratik güçlere saldıranlar halk değildir. Nasıl ki tekelci Alman sermayesinin uşaklığını yapan ve Avrupa halklarına saldıran, çoğunluğu işçi ve köylülerden meydana gelen Nazi orduları halk değil idiyse ve bugün Vietnam'da milli kurtuluşçularla savaşan ABD askerleri ve kukla Güney Vietnam ordusu halk değil ise. Sınıf hedeflerinin bilincine ulaştıkları ve kendileri için sınıf oldukları zaman tarih sahnesinde kendileri adına savaşırlar. Bilinçsiz yığınlar ne kadar fakir tabakalardan gelirlerse gelsinler, egemen sınıfların emrinde maddi bir kuvvet veya bir alet olmaktan öte bir şey ifade etmezler. Aydınlık, sayı 6, sayfa 420. Bu bakımdan emperyalizm, işbirlikçi burjuvazi ve feodal artıklar, ittifakının gelişen milli demokratik mücadelemizi ezmek için örgütlediği kuvvetler, halkımızın düşmanı, emperyalizmin ordularının bir parçasıdır. Onları kardeş ve ağabey görmek, emperyalizmle uzlaşmayı ifade eder. Oportünizmin özelliği de emperyalizmle uzlaşmaktır zaten. Yücel Yaman konuşmasına devam ederek milli demokratik hareketimizin bir parçası olan devrimci gençlik hareketlerini uşak bürokratlar olmamak için yürütülen eylemler olarak açıkladı. Bu konuda bakınız Türk Solu, sayı 83, sayfa 3, gençlerin direnişi bağımsız ve demokratik Türkiye içindir. Sayfa 6, devrimci gençlik hareketi eylemsizleştirilemez, tecrit edilemez, Erdoğan güç bilmez. Yaşar Kemal'in konuşmasında yedi başlı ejderhanın en büyük başı olan bürokratlar, Yücel'in konuşmasında uşak oluverdiler. Yücel konuşmasını devrimler devrimciler ölse bile sürer diye bitirdi. Hangi devrim? İşçiler, köylüler, topraksızlar, kredisiz esnaflar, yani terziler, ayakkabıcılar, berberler, arkasız memurlar, kardeşlerimiz ve ağabeylerimiz olan polisler ile birlikte Amerikan emperyalizmine ve iç sömürgeye, yani namussuz kapitalistlerin sömürgesine karşı bağımsız ve sosyalist Türkiye'yi gerçekleştirecek olan devrim. Sendikacı Kemal Nebioğlu, AP ve CHP'nin vaatlerini saydı döktü. Hiçbirinin yerine getirilmemiş olduğunu söyledi. O da öteki konuşmacılar gibi sınıflarını unutarak emekçiler, fukaralar, hakim sınıflar, bir avuç haramzade gibi kaba ayrımlar yaptı. Ya Halk Partisi ne? Ayrısı gayrısı mı var? Emekçi vatandaşlarının bazıları kavak ağacına çıkıp elma yemek istiyorlar. AP ile CHP'yi gerçekte birbirinden ayırmak mümkün değildir gibi. Bilim dışı bir devrimciye asla yanaşmayacak sözüm ona tahliller yaptı. Ne yapmak lazım diye sordu. Tüm emekçilerin devlete ağırlığını koymadan önce tipe ağırlığını koyması lazım diye cevap verdi. Dinleyicileri tipte birleşmeye çağırarak konuşmasını bitirdi. Sendikacı Rıza Kuas'ın konuşması doğrularla eğrilerin bir çorbasından ibaretti. Emekçi dostlarım, 1872'de çalışma saatlerini azaltmak, fazla mesailerin karşılığını almak için, geceleyin kadın ve kız işçilerin çalıştırılmaması için, iş teminatı elde etmek için işçiler grev yaptı. Aradan 97-100 sene geçti. Bugün Türkiye'nin muhtelif yerlerinde aynı hakları almak için işçiler mücadele etmekteler. Yani 97 senedir Türk işçi sınıfı ekonomik hakları için mücadele etti. Bugün de işçi sınıfı aynı mücadeleyi yapıyor. Bu değerlendirme işçi sınıfı mücadelesinin yalnız ekonomik yanını ele aldığı, demokratik yanını görmediği için bu mücadelenin zaman içinde kazandığı farklılıkları hesaba katmadığı için eksik olmakla birlikte genel hatlarıyla doğrudur. Bu değerlendirmesiyle Rıza Kuas, antikapitalist mücadele kavramını yozlaştıran, bu kavrama sermayedarlara karşı mücadele anlamını vererek sermayedarlara karşı işçilerin iktisadı mücadelesine veya işçilerin demokratik halklar için verdiği mücadeleye, antikapitalist yani sosyalist mücadele damgasını vuran opportunistlere göre daha ileridir. Türk Solu Sayı 91. Bütün silahlarımızla emperyalizmin en zayıf noktasına yüklenelim. Doğu Perinçek. 1949'da bize yutturulmak istenen demokrasi sahtedir. Bu da doğrudur ve çok partili düzene geçişi, demokrasi diye 1950 iktidar değişikliğini, halk devrimi diye alkışlayan sözüm ona sosyalistlerin kulaklarını çınlatacak bir sözdür. Fakat demokrasiyi getiriyoruz diye patron partilerini yutturmak istediler sözü yanlıştır. Yutturulan patron partileri değil, Türkiye'de anti-Kemalist karşı devrimini perçinleyecek ve emperyalizmin egemenliğini genişletip sağlama alacak işbirlikçi burjuvazi feodal artıklar ittifakının partileriydi. Türkiye'ye o yıllarda demokrasi diye sokulan Filipin tipi demokrasidir. Filipin tipi demokrasilerde ise milli burjuvazinin bile partilerine yer yoktur. Bu bakımdan patron partileri deyimi yerinde değildir ve yanıltıcıdır. Bakınız Türk Solu Sayı 99 sayfa 3 Demokrasi Uğruna Mücadelemiz. Batı'da çok partili demokrasi demek, bir tarafta çalışanların politik partisi, öbür tarafta çalıştırılanların politik partisi demektir. Bu cümle ancak şöyle söylenirse doğru olabilir. Burjuva demokrasilerine hem işçi sınıfının hem de burjuvazinin siyasi partileri vardır. Rıza Kuas'ın cümlesi sınıf gerçeğini ve demokrasinin sınıfsal karakterini gözlerden saklamaktadır. Batı'da diyerek, batıdaki demokrasilerin burjuva niteliğini yine çalışanların ve çalıştıranların demek suretiyle temel sınıfları ve bunların kendilerine özgü partilerini unutturmakta ve böylelikle çalışanların partisi olan TİP'in kuruluşunu Türkiye'de demokrasinin başlangıcı olarak kabul ettirmeye çalışmaktadır. Bizler 61'de Türkiye Emekçisinin Biricik Partisi kurulana kadar demokrasi sahte idi diyerek Emekçilerin Partisi tipin kurulmasından sonra demokrasinin sahte sınıfından kurtulduğunu söylemeye çalışmaktadır. Çalışanlar ve emekçiler terimleri işçi sınıfından başka küçük burjuva unsurları da içermektedir. Tipin yapısı için bakınız Türkiye İşçi Partisi üyelerinin sınıf yapısı Doğu Perinçek Aydınlık sayı 3 sayfa 205. Rıza Kuas'ın demokrasiden ne anladığı da belli değildir. Bir taraftan işçilerin bugün hala 97 yıl önceki mücadeleyi devam ettirdiklerini, anayasanın 15. maddesine aykırı olarak akşam sabah bir hırsız gibi üstlerinin arandığı söylerken, öte yandan tipin varlığını demokrasimizin delili olarak saymaktadır. Bu bir çelişmedir. Ancak küçük burjuvadar görüşlülerinin düşebileceği bir çelişme. Kuas da öteki konuşmacılar gibi Sosyalist Parti'yi emekçilerin fukara halkın partisi olarak anlamakta ve kurtuluşu emekçi halkımızın kıratının kıçına mühür basıp kendisini patron partilerine ipotek etmeyip halkın partisi olan tipte toplanmasını görmektedir. Mitingin son konuşmasını Mehmet Ali Aybar yaptı. Aybar kürsüye gelirken dinleyicilerden bir kısmı bağımsız Türkiye, bir kısmı da Sosyalist Türkiye diye bağırıyordu. Aybar dinleyicilere hitaben, hemşehrilerim, İşçi emekçi kardeşlerim, hiç şüphesiz Türkiye sosyalist olacak. Hiç şüphesiz Amerika Türkiye'den atılacak. Fakat bunun için emekçi halkımızın iktidara gelmesi şarttır. Başka hiçbir yol yoktur. Emekçi halk iktidara gelmedikçe ne sosyalizm kurulabilir diyordu. Görüldüğü gibi Aybar'a göre de sosyalizmi emekçi halk kuracaktır. Yine görüldüğü gibi Aybar'a göre de gerek Amerika'nın kovulması, gerek sosyalizmin kurulması, emekçi halkın iktidara gelmesi ön şartına bağlıdır. Bunun anlamı şudur. Henüz burjuva anlamda bile demokrasinin bulunmadığı Türkiye'de bir gün gelecek, emekçi halkın partisi tip sandıktan çıkacaktır. Sonra da bağımsız ve sosyalist Türkiye kurulacaktır. Ama bunu ileride ve daha açık söylüyor. Tip emekçilerin partisi, işçilerin, köylülerin, küçük esnafın, sanatkarların, arkasız memurların partisidir. Bu partinin iktidara gelmesi bizlerin düşünmesine bağlıdır. Neden yüzyıllardır bir beri sömürülüyorsunuz? Suyun başında değilsiniz de ondan. Suyun başına geçmek, Büyük Millet Meclisi'nde emekçilerin çoğunlukta olması demektir. Kurtuluş yolu bunu bulduğumuz zaman açılacaktır. Aybar'ın anayasa konusunda söyledikleri de şunlar. Biz anayasanın değiştirilmesine karşıyız. Çünkü bu anayasa emekçi halkımızdan yana bir siyasi belgedir. Bu anayasa düzeniyle kapkaç düzenini sürdürmek mümkün değildir. Bu anayasa liberalizme karşıdır. Ancak ve ancak sosyalizme açıktır. Anayasanın bazı maddelerini okuyarak, şimdi soruyorum size, böyle bir anayasayla serbest teşebbüs yürütülebilir mi? O güzel teşebbüs ki sömürüye dayanır. Ve yine Aybar'dan bazı cümleler aktarmakla yetinelim. Biz iktidara geldiğimiz zaman vatandaş kendisi bir numaralı vatandaş hissedecek. İlk yapacağımız şey de dış ticaretin, bankacılığın, sigortacılığın devletleştirilmesi olacaktır. İkinci yapacağımız iş toprak reformudur. Toprak reformuyla demokrasimiz köyde tabana oturacaktır. Dikkat edilsin, demokrasimiz yok demiyor Aybar. Toprak reformuyla var olan demokrasimizin köyde tabana oturacağını söylüyor. İşçiler ister özel ister devlete ait olsun, fabrikanın yönetimine, denetimine, yürütümüne katılacaktır. Dikkat edilsin, anayasayla bir arada yürütülmenin serbest teşebbüs, Aybar'ın sosyalizminde var olabilecek. Yüksek okullarda öğrenciler yönetime, yürütme, denetime katılabilecekler. Yapacağımız bir başka iş vergi reformudur. Kolay işlerden biri de genel af çıkarmaktır. Evet, Aybar sosyalizmi programı genel hatlarıyla böyle. Bu sosyalizmin bir özelliği de şu, merkezi planlar mutlaka halkımızın tasvibinden geçecektir. Bağımsız Türkiye, sosyalist Türkiye bağırışları arasında Aybar son sözlerini duyurmaya çalışıyordu. Kardeşlerim, sosyalist Türkiye, bağımsız Türkiye olacaktır. O zaman semalarımızda yalnız Türk bayrağı dalgalanacak. Dalgalanacak, doğru. Ama o günlerde saflarımızdan oportunizmi söküp attığımız ölçüde ulaşacağız. Proletaryanın çelik disiplinli örgütünü gerçekleştirdiğimiz ölçüde ulaşacağız. Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı bütün milliyetçi güçleri seferber ettiğimiz ölçüde ulaşacağız. Bu miting, oportunizmin iflas belgesi olarak o günlerde yürüdüğümüzün müjdecisidir. Bu mitingde proleter devrimcilerin kazancı, milli demokratik mücadelemizin silahı, işçi köylü gazetesini 1300 okuyucunun eline ulaştırmak olmuştur. Ve bir de oportunizmin maskesini bir kere daha indirmek.